Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1-4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 7. bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde insanın kendini tanımasının ve kişisel gelişimin hayatının kalitesini nasıl etkileyeceğini ele almak istiyoruz.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İmam Ali aleyhisselam insanın kendini tanıması ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Kendini tanımayan birinin Allah'ı nasıl tanıyabileceğinden hayretler içerisindeyim. İslam açısından insanın gerçeği ve hakiki özü Allah-u Teala'nın zaten bize emanet ettiği vücudundaki ruhudur. Bu ruh Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta Hicr suresinin 29. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit.
Değerli dinleyiciler, bildiğiniz üzere kişisel gelişme iyi bir hayat yaşamak ve başarıya ulaşmak için önemli temel taşlardan biridir. Bu amaçla birkaç bölüm halinde kişisel veya bireysel gelişme ve geliştirme hakkında konuşacağız.
Alışkanlıklar kazanmak için önemli olan hususlardan biri de insanın kendini tanımasıdır. Böylece insan kendini tanıyarak güçlü ve zayıf yanlarını, ilgi alanlarını, korkularını, isteklerini ve arzularını bilir. Nihayetinde ise hayatında hedef belirlemesi gerektiğini anlar. Böyle bir hedef belirleme tüm yıkıcı ve sağlıksız alışkanlıklar ve düşünsel kalıplarımızı tanımamıza yol açar ve reforma gitmemize yardımcı olur. Geçen bölümde kendimizi tanıma ile ilgili kavramları ve bu hususun önemini ele aldık. Sohbetimizin devamında kendimizi nasıl tanıyabileceğimizi ve yapmamız gereken alışkanlıklara değineceğiz.
Kendini bilen insan, bilinçli bir insan olduğu için çevresel ön yargıların, bağnazlıkların ve dayatmaların esaretinden kurtarır ve yaşamı için bilinçli bir yol seçer. Bu yolda çaba gösterir. Bu yüzden kendini tanımaya yönelik adımlar atmalıyız. İlk adım ilgi alanlarınızı bilmektir. Duygulara, hobilere ve dikkatinizi çeken her şeye dikkat etmeye çalışın. Çoğu insan daha çok ilgi duyduğu bir alanda çalışmayı tercih eder. İlgi alanlarınız ne kadar farkında olursanız yaşam yolunuzu o kadar iyi belirleyebilir, kariyer ve akademik başarı elde edebilirsiniz.
Bir sonraki adım değerleri tanımlamaktır. Değerleri tanımlamak, karar vermede ve hedeflere doğru ilerlemek için kendimizi motive etmede bize rehberlik edebilir. Değerlere sahip olmak hayatımızda doğru adımları atmamızı sağlar. Ayrıca hedeflerimize ulaşmanın zorluklarına dayanmamıza ve hayattaki hedeflerimize daha güçlü ve motivasyonla ilerlememize yardımcı olur.
Kişisel özelliklerinize aşina olduğunuzda yeteneklerinizi ve kabiliyetlerinizi daha da geliştirmeye doğru ilerlemeniz daha kolay olacaktır. Kişiliğinizi biliyorsanız güçlü yönlerinizi kolayca geliştirebilir ve zayıf yönlerinizi yönetebilirsiniz. Güçlü yönlerinizi ve yeteneklerinizi anlayarak daha fazla başarıya ulaşabilirsiniz. Çünkü kimse mükemmel değildir. Hepimiz başkalarını eleştiririz ancak eksikliklerimizi görmeyiz. Kendini bilmek, kusurlarımızı görmemize ve hatalarımızı kabul etmemize yardımcı olur.
Kendini tanımanın bir sonraki adımı hedefler belirlemektir. Doğru, ilkeli ve gerçekçi hedefler belirlemek çok önemlidir. Yanlış hedefler ve hayaller özgüvenimize zarar verir. Öz farkındalık, insanların gerçek inançlarına ve güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin bilinçlere dayalı olarak hedefler belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca koşullarınızın ve yaşam tarzınızın da farkında olmalısınız. Üzerinizdeki etkilerine dikkat edin. Örneğin gündüz veya gecenin hangi saatlerinde daha fazla enerji ve verimliliğe sahip olduğunuza dikkat edin. Bu faktörleri ve sizi nasıl etkilediklerini belirlemek, hedeflerinize ulaşmada size rehberlik edebilir.
Kendini tanımanın birçok avantajı vardır. Bu faydalardan biri de mutluluğa ulaşmaktır. Kendini bilmek, hayallerinizin gerçekleşmesine doğru ilerlemenize yardımcı olur. Aslında kendinizi ne kadar çok tanırsanız, hayalinizdeki imajınız o kadar net olacak ve bu yönde daha bilinçli hareket edeceksiniz. Öte yandan davranışlarınız duygu, değer ve inançlarınızla uyumlu olduğunda daha az çatışma ve meydan okumayla karşı karşıya kalırsınız. Böylece hayatta daha fazla huzur ve mutluluk yaşayacaksınız.
Öz farkındalık seviyesine geldiğinizde, yani kendinizi daha iyi tanıdığınızda, yaşamınızın çerçevesi belirlenir ve bu da doğru kararları vermenize ve yaşamdaki sorunları çözmenize yardımcı olacak ilkelere göre hareket etmenize yol açar. Kendini bilmenin bir başka avantajı kendini kontrol etmedeki başarıdır. Kişisel farkındalık, güçlü ve zayıf yönlerinizin daha iyi farkına varmanızı sağlar. Bu yüzden zayıf yönlerinizi azaltmaya ve güçlü yönlerinizi güçlendirmeye çalışırsınız. Böylece kötü alışkanlıklarınızı yenebilir, kısıtlamalarınızı ve sorunlarınızı aşmak için bilinçli adımlar atabilirsiniz.
Hepimiz bir ailede ve özel çevre koşulları altında doğup büyüdük. Aslında insan nerede büyürse büyüsün, o çevreden gelen bir dizi öğretilerden etkilenir. Bu izlenimler ve intibalar ise düşünce ve davranışlarımızı etkiler ve şekillendirir. Genellikle içinde büyüdüğümüz çevreden esinlenerek, bilinç altında etkilenerek kararlar veririz. Hayatta kendi değerlerinizi ve önceliklerinizi belirlediğinizde, kabul etmek istemediğiniz bir şeyi yapmak için sosyal baskılardan etkilenme olasılığınız azalır.
Öz farkındalık becerilerini geliştirmeyen insanlar çeşitli durumlarda akıllıca ve doğruca davranamazlar. Çabuk sinirlenir ve duygu temelli tepkiler verirler. Öz farkındalık ve kendini tanımak hissiyle hareket eden kişi durumu değerlendirerek en iyi tepkiyi verir. Bu nedenle arzu edilen bir hayata ulaşmak için kendini tanıma zarurettir ve bunu başarmak için de gerekli alışkanlıkları kazanmamız gerekir. Bu yüzden ilk adımda kendinize hayır deme alıştırması yapın. Büyük başarılar ve kalıcı başarılar elde edebilmek için bazı geçici zevklere ve sevinçlere karşı hayır demek gerekir. Kendinize hayır demek bir beceridir ve diğer birçok beceri gibi pratikle geliştirilir. Küçük şeylere ne kadar hayır derseniz o kadar güçlü olursunuz ve büyük vesveselere karşı o kadar dirençli olursunuz.
Öz farkındalığı güçlendirmek, insanların farklı durumlarda akıllıca tepki vermelerine neden olur. Öz farkındalığa ulaşmamış kişiler, kritik durumlarda aceleci davranmakta ve bu da durumun daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Öfkeli veya hırçın olduğunuz stresli durumlarda sakinleşmek için derin bir nefes alın. Böyle bir ortamda durumu değerlendirebilir ve en uygun yaklaşıma sahip olabilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Tüm insanların kusurları vardır. Kimse mükemmel değildir. İnsanların hatalarını bilmelerinin ama sorumluluklarını kabul etmemelerinin bir anlamı yok. Çoğu insan başkalarını eleştirir ama kendi eksikliklerini ve kusurlarını görmezden gelir. Öz farkındalık becerileri insanların kusurlarını kabul etmelerine yardımcı olur. Kusurlarımızı kabul etmek de kusurların kapanmasına ve azalmasına yardımcı olur.
İnsan zihnine giren düşüncelerin çoğu zaman olumlu değildir. Bu düşüncelerin çoğu olumsuzdur ve insanlarda kolayca depresyona ve strese neden olabilir. Hayatınızdaki başarıya, başarısızlığa ve diğer olaylara verdiğiniz tepkiler zihninizi etkiler. Bu yüzden kendinize karşı daha nazik olmaya çalışın, hataları affedin ve zaferler için kendinizi ödüllendirin.
Beden dili, düşüncelerinizin ve ruh halinizi büyük ölçüde etkiler. Vücut hareketlerinizi daha iyi anlamak için kendinizi görüntüleyip izleyebilirsiniz. Bükülmüş bir şekilde yürüyen, yavaş ve anlaşılmaz konuşan kişilerin kortizol seviyeleri artar ve sonuçta özgüvenleri azalır. Buna karşılık yüksek sesle konuşan ve dik duranlar daha özgüvenlidir. Bu duruş, vücutlarındaki testosteron salgısını artırır ve performanslarının artmasına yardımcı olur. Harika insanların konuşmalarını izleyebilir, beden dillerine ve nasıl tepki verdiklerine dikkat edebilir ve böylece becerilerinizi güçlendirebilirsiniz.
Kendini tanımanın bir başka yolu başkalarının görüş ve düşüncelerini dinlemek ve bunlar hakkında düşünmektir. Bu alıştırma inançlarınızı incelemenize yardımcı olacaktır. Tabii ki bu inançlarınızın yanlış olduğu ve başkalarının inançlarının doğru ve mantıklı olduğu anlamına gelmez. Başkalarının görüşlerini tartışmak ve düşünmek zihninizi genişletebilir, görüşünüzü derinleştirir. Bu şekilde hangi inancın doğru, hangisinin yanlış olduğuna karar verebilirsiniz. Yapıcı öneri ve eleştirileri de dinlemeniz gerekiyor çünkü herkes yanlış düşünceler içerisinde olabilir. Bu hataları düzeltmek için tek boyutlu bakış açınızı bir kenara bırakıp çevrenizdekilerin görüşlerinden faydalanmak daha iyidir. Tabii ki bunun için uzmanlara gitmek daha iyidir. Bu bağlamda kişisel koçlar ve eğitimciler sizi anlayan ve size yardımcı olabilecek kişilerdir.
Kendini tanıma, belirli bir toplum, milliyet veya din ile sınırlı değildir. Toplumun bir insanın düşünme ve hissetme şekli üzerinde büyük bir etkisi olmasına rağmen dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar için en önemli zorluklardan biri herhangi bir önyargıdan ve bağnazlıktan uzak yaşamak için açık bir yol belirlemektir. Böylece kaderini buna göre belirleyebilirler. Kendini bilmek filizlenme için gerekli bir temeldir. Kendini bilme olmadan insan çabaları boşuna çıkacaktır. Ancak herkes kendini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini bilerek açık bir yol seçebilir.
dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 7. bölümünde sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve eleştirilerinizi turkish@w.s.irib.ir iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 65. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerinin ve tavsiyelerinin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruyoruz. Bugünkü sohbetimizde ise beyin kanseri ve ensefalit gibi beyin iltihabı üzerinde duracağız.
Ensefalit veya beyin dokusunun iltihabı nadiren görülen bir sağlık sorunu ve sağlık komplikasyonudur. Ancak meydana geldiğinde çok tehlikeli olabilen ve beyinde nerede oluştuğuna bağlı olarak kişilik değişikliklerine, halsizliğe ve diğer semptomlara neden olabilen bir hastalıktır. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış insanlar hastalığa karşı en savunmasız gruplardır. Bu hastalık genellikle çeşitli viral enfeksiyon türlerinden birinin sonucudur. Bu nedenle de bazen viral ensefalit olarak da adlandırılır.
Ensefalit sorunu yaşayan birçok kişi tamamen iyileşebilir. En uygun tedavi ve hastalığın iyileşme yöntemi virüsün türüne ve iltihabın ciddiyetine bağlıdır. Akut ensefalitte enfeksiyon doğrudan beyin hücrelerini etkiler. Enfeksiyon kaynaklı ensefalitte beyin ve omurilik viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun başlamasından sonraki 1 ila 2 hafta içinde iltihaplanır.
Viral ensefalit, grip, herpes, simplex veya uçuk, kızamık, kaba kulak, kızamıkçık, kuduzluk, su çiçeği ve benzeri gibi belirli viral hastalıklarına neden olduğu enfeksiyon sırasında veya sonrasında meydana geliyor. Herpes simplex virüsü tıp 1'de viral ensefalitin en yaygın ve ciddi nedenlerinden biridir. Herpes ensefaliti hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir ve nöbetlere veya psikolojik değişikliklere, hatta komaya gitme veya ölüme neden olabilir. Bu tip ensefalit, herpes simplex virüsünün vücutta hareket etmek yerine beyne gittiğinde ve ciltte kabarcıklar gibi daha yaygın semptomları tetiklediğinde ortaya çıkıyor. Herpes ensefalitinin erken teşhisi ve tedavisi hastanın hayatını da kurtarabilir. Tabii ki uçuklamanın ensefalit gelişme riskini artırması gibi bir durum söz konusu değildir.
Arbovirüs ensefaliti başka bir viral ensefalit şeklidir. Hastalığa sivrisinekler ve tahta kuruları gibi böcekler tarafından bulaşan çeşitli virüsler neden olur. Herpes'ten farklı olarak arbovirüs enfeksiyonları mevsimseldir ve çoğunlukla yaz ve sonbahar başlarında ortaya çıkar. Nadir durumlarda bakteriyel, fungal, parazitler veya rikitsiyal enfeksiyonlar da ensefalite neden olabilir. Kanser ve hatta bazı ilaçlara veya toksinlere maruz kalmak ensefalite neden olabilir.
Sivrisinek kaynaklı virüslerin yaygın olduğu alanlarda ve bölgelerde yaşamak, çalışmak veya oynamak ya da kızamık, kaba kulak, su çiçeği, çocuk felci gibi hastalıklara karşı aşı yapılmaması ensefalite yakalanma riskini de artırıyor. Ayrıca organ nakli, AIDS ve bağışıklık sistemine baskılayıcı ilaçların kullanımı da bu hastalığa yakalanma riskini artırır. Ensefalit semptomları genellikle şiddetli ve ani olarak görülür. Ateş, uyuşukluk, halsizlik ve bazen koma, baş ağrısı, kişilik değişiklikleri, aşırı sinirlilik veya duygusal patlamalar, kafa karışıklığı, vücudun bir veya daha fazla bölgesinde güçsüzlük ve uyuşukluk, bebeklerde nöbetler ve vücudundaki küçük yumuşak kabarmalar bu semptomlardan bazılarıdır.
Muayeneden sonra doktorlar MR, omurilik veya elektroensefalografi, kan tahlili ve beyin dokusu biyopsileri gibi teşhis prosedürleri önerebilirler. Şimdiye kadar ensefalitin bazı nedenlerinin önlenmesinde birçok ilerleme kaydedildi. Su çiçeğinin ortadan kaldırılması ve kaba kulak, kızamık ve kızamıkçık hastalıklarının önlenmesine yönelik aşıların varlığı özellikle çocuklarda ensefalit oranını azaltmıştır. Yüksek riskli bölgelere seyahat eden insanlar için de aşılar geliştirilmiştir. Önlemenin diğer yolları arasında herpes gibi hastalığa neden virüslerden kaçınmak ve sivrisinek ısırıklarından ve tahta kurusu ve benzeri böceklerden kendimizi korumak yer alır.
Beyin kanseri beynin yaşadığı bir başka hastalıktır. Beyin kanseri farklı beyin hücrelerinden kaynaklanıyor. Ayrıca kanser hücrelerinden vücudun diğer bölümlerinden beyne yayılmasıyla da ortaya çıkabiliyor. Gerçek beyin kanseri, beynin kendisinde gelişen bir duruma verilen addır. Beyin kanseri genellikle kanserin türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak teşhis edilse de genelde kolay kolay teşhis edilmez. Ancak çocukların tedavisi yetişkinlere göre daha başarılı olur. Beyin kanseri genç hastalarda daha erken teşhis edilir. İlk aşamalarında teşhis edildiğinde hastanın hayata kalma olasılığı daha da yüksektir. Neyse ki istatistiklere göre beyin kanseri nadir görülen bir komplikasyondur.
Beyin kanserinin yaygın belirti ve semptomlar arasında yürümekte güçlük çekme veya baş dönmesi, baş ağrısı, epilepsi, bacaklarda ve kollarda kas zayıflığı, aniden şiddetli baş ağrıları yer alır. Beyin kanserinin diğer yaygın semptomları arasında mide bulantısı, kusma, diplopi, bilinç seviyesinin düşmesi ve bilinç düzeyi değişikliği, uyuşukluk, zihinsel yetenek kaybı veya kafa karışıklığı, hafıza bozuklukları, konuşma güçlüğü, ses bozukluğu veya konuşma bozuklukları yer alır. Aşırı kişilik değişiklikleri, halüsinasyonlar, vücudun bir tarafında güçsüzlük, koordinasyon, hareket sorunları, kronik yorgunluk, karıncalanma, ellerde ve ayaklarda uyuşma veya dokunma hissinin zayıflaması da bu belirtiler arasında bulunmaktadır. Elbette bazı kişilerde bu beyin kanseri semptomları görülmez. Bu bağlamda semptomlardan birinin veya daha fazlasının varlığı beyin kanserine dair kesin bir delil sayılmaz.
Birincil beyin tümörleri, glial hücreler, astrositler ve diğer beyin hücreleri gibi farklı beyin dokusu türlerinden oluşurlar. Metastatik beyin kanseri, kanser hücrelerinin vücudun diğer bölgelerinden beyne yayılmasından kaynaklanır. Bu hastalığın nedeni tam olarak belli değildir. Ancak bilim insanlarına göre petrol rafinerisinde çalışanlar, jet yakıtını kontrol edenler, benzin ile uğraşanlar, kimyagerler, mumyalama işi ile uğraşanlar, tekerlek fabrikası çalışanları, sigara içenler, radyoaktif radyasyona maruz kalanlar ve AIDS hastalığına sahip olanlar bu hastalığın riskini artırıyorlar. Beyin kanserinin bulaşıcı olduğuna dair, travma veya cep telefonu kullanmaktan kaynaklandığına dair kesin bir kanıt yoktur. Bazı ailelerde birkaç kişide beyin kanseri görülür. Ancak kalıtım hala beyin kanserinin nedeni olarak doğrulanmamıştır.
Tüm beyin tümörleri aynı tip beyin dokusundan kaynaklansalar bile aynı değillerdir. Tümörler mikroskop altında tümör hücrelerinin şekline göre derecelendirilirler. Tümöre ayrılan derece aynı zamanda hücre büyüme oranlarına da uyumludur. Bu dereceler iyi huyludan en agresif tipe kadar değişir. Birinci derecede doku iyi huyludur ve hücreler beynin sağlıklı hücrelerine benzer ve yavaş büyürler. İkinci derecede dokular kötü huyludur ve hücreler sağlıklı hücrelere birinci derece tümör hücrelerine göre daha az benzerler. Üçüncü derece kötü huylu dokular sağlıklı hücrelerden farklı hücrelere sahiptirler. Anormal hücreler aktif olarak büyürler ve tamamen anormal bir anaplastik şekle bürünürler. Ancak dördüncü derecedeki dokular kötü huylu dokular olup tamamen anormal olan ve hızla büyüyen ve çoğalan hücrelere sahiptir.
Beyin kanseri, kanser dokuları ve hücrenin derecesine ve türüne göre evrelendirilirler. Kanserin evresi, kanserin boyutunu gösterir. Beyin kanseri, meme veya akciğer kanseri gibi diğer organların kanserinden farklı olarak başka organlara yayılmadığından dolayı kanser hücrelerinin konumuna ve yayılma hızına bağlı olarak TMN adı verilen bir aşamaya göre sınıflandırılırlar.
Uzman doktor ilk değerlendirmelerin ardından bilgisayar yardımlı taramalar, MR, beyin dokusu, biyopsisi, kan tahlili ve beyin omurilik sıvısı muayenesi gibi tanı yöntemlerini önerir ve kanserin türü, beyin konumu, tümör boyutuna göre tedavi yöntemi belirler. Hastanın yaşı ve genel sağlık koşulları da bu yöntemin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Beyin kanseri tedavileri arasında ameliyat, radyasyon tedavisi ve kemoterapiye değinmek mümkün. Hipertermi veya termoterapi, immünoterapi veya bağışıklık hücrelerini belirli kanser hücrelerini ve stradoidleri yok etmeye doğru yönlendirmeye değinilebilir.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 65. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. semavi tilavetler. Değerli dinleyicilerimiz, Semavi Tilavetler isimli sohbetimizde bugün sizlerle birlikte Mısır'ın büyük Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Abdülfettah Taruti'den bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir evde Kur'an-ı Kerim çokça okunursa orada hayır ve bereket artar, ev halkı müddetlerce ondan zevk alır ve yeryüzündekiler için yıldızların parladığı gibi bu evde göktekiler için parlar. Felaha ulaşmak, Allah'ın kitabıyla ünsiyet kurmak ve emirlerine uymaya bağlıdır. Bu arada kendi hoş sesleri ve nameleri ve yürekleri okşayan tarzları ile kalpleri semavi kitaba bağlayan Kur'an-ı Kerim karileri ise en iyi elçilerdirler. Kur'an-ı Kerim'in günlük tilavet edilmesi, anlam ve lafzıyla bağlantı kurabilmek, Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet kurmaya sebep olur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Müzzemmil suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kur'an-ı Kerim okumak Yüce Allah'ın emridir. Böylece Müslümanlar ilahi ayetleri sürekli kıraat etmekle bu semavi kitapla ünsiyet kurup onun emirlerini uygularlar. Üstad Abdülfettah Taruti, Mısır'ın Tarut kentinde Taruti İslami Merkezi'nin kurucusudur. Bu merkezde Kur'an-ı Kerim sevenler bir araya toplanıp hocalardan ders alırlar. Bu merkezde Kur'an-ı Kerim ile ilgili çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yapılırken yılda Kur'an-ı Kerim yarışmaları düzenlenir. Üstad Taruti ayrıca birkaç dönem Kur'an-ı Kerim yarışmalarında jüri heyeti üyeliği görevinde bulundu. Bu yüzden defalarca jürilik ve tilavet için çeşitli ülkelere davet edildi ve defalarca İran, Pakistan, Afganistan ve diğer birçok Müslüman olan ve olmayan ülkeleri ziyaret eden Üstad Taruti sayısız yolculuklarından da birçok hoş anası vardır. Üstad Taruti bu konuda şöyle anlatıyor. Uluslararası alanlardaki varlığım geçen yüzyılın son 10 yılında başladı. İlk seyahatim 1997'de Amerika ve San Francisco'ya oldu. Ardından 2000 yılında Mısır Vakıflar Bakanlığı adına İspanya'ya gittim. Aynı yıl İran İslam Cumhuriyeti'ne ilk seyahatimi gerçekleştirdim. O zamandan beri neredeyse her yıl İran'a seyahat ediyorum. Amerika, İspanya ve Güney Afrika'da bir takım gayrimüslimlerin onun tilavetini dinledikten sonra nasıl İslam getirdiklerine dair bir soruya cevaben şöyle dedi. Gittiğim her ülkede önce Kur'an-ı Kerim kıraat edip daha sonra dinleyicilere ayetlerin mealini anlatırdım. Amerika'nın San Francisco kentindeydim. Orada bir kıraat gerçekleştirdim. Ardından da orada bulunanlardan 10 kişinin Müslüman olduğunu ve İslam dinine iman getirdiklerini ilan ettiklerini öğrendim. Üstad Taruti, Kur'an-ı Kerim faaliyetleri çerçevesinde yaptığı yolculuklar hakkında şöyle diyor. 2000 yılında Kur'an-ı Kerim tilavetim için İspanya'ya gönderildim. Orada Halid İslam Merkezi adında bir merkez vardı. Burada okumaya davet edildim. Programın koordinatörleri katılımcılara aynı anda konferans yorumunu çevirmek için kulaklık dağıttı. Kur'an-ı Kerim ile ilgili konferansın bitmesi ardından orada bulunan ve benim konuşmamı dinleyen kadınlardan 5'inin İslam dinine iman getirdiklerini öğrendim. 2003 yılında da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yorumu için Güney Afrika'ya gittim. Orada da Allah-u Teala bir erkeği İslam dinine hidayet etti. Abdülfettah Taruti mütevazi, iyi huylu ve çok sevimli biriydi. İran'da İslami Ülkeler Zirve Toplantısı salonunda düzenlenen bir toplantıda Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışan çocuklar kendisiyle bağlantı kurabilme konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Bu yüzden büyük bir coşku ile kendisine doğru gelen bu küçük çocuklarla iletişim kurabilmek için yere oturdu ve onların sorularını sabırla dinleyerek cevapladı. Bu anlar ise uluslararası bir Kur'an-ı Kerim jürisi ve büyük karisinin alçak gönüllülüğü, tevazusu ve Kur'an-ı ahlakını gözler önüne serdi.
Tahran Radyosu.
Üstad Taruti İran'da bulunması ve İslam İnkılabı rehberi önünde kıraatleri hakkındaki en önemli anısı hakkında şöyle diyor. Birkaç yıl önce İslam Cumhuriyeti Vakıflar Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında jürilik yapmak için İran'a gittim. Yarışmalar bitince İslam İnkılabı rehberiyle görüşmeye davet edildim. Ardından bu görüşmede benim de rehberin huzurunda tilavet edecek 5-6 kari arasında olduğum kararlaştırıldı. Üstad Taruti sözlerine şöyle devam ediyor. O görüşme için o dönemde İslam dünyasının şartları ve de Kur'an-ı Kerim ehlinden bir grubun İran İslam Cumhuriyeti rehberiyle görüşme ile ilgili olan bazı ayetler seçtim. İran'ın büyük rehberi o ayetlerin yüce anlamlarından etkilendi. Bu yüzden o ayetlerin tefsiri ve şerhi ile ilgili uzun bir konuşma yaptı. Halbuki benden başka birkaç kari de vardı. Fakat Ayetullah Hamene'i sadece benim kıraat ettiğim ayetlerin yorumu ile ilgili konuştu. Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi sizlerle birlikte Üstad Taruti'nin İslam İnkılabı rehberi ile yapılan görüşmedeki tilavetini dinliyoruz. Üstad Taruti Ayetullah Hamene'i ile ilgili görüşmesinin tatlı anlarını şöyle anlatıyor. Ayetullah Hamene'i huzurunda tilavet celiselerimiz hayatımın ilginç anları sayılıyor. Özellikle son celisede aramızda nispeten uzun bir konuşma yaptık. Beni tanıttıklarında İslam İnkılabı rehberi beni çok iyi tanıdıklarını ve tilavetlerimi istediklerini söylediler. Tilavetten sonra da kamu toplantısında yine huzurlarında oldum ve İslam İnkılabı rehberi şöyle buyurdu. İyi, etkili ve mahzun bir tilavetti. Gözyaşlarımızı akıttın. Bu güzel ses ve tilavet için sizi tebrik ediyorum. Üstad Taruti sözlerine şöyle devam ediyor. Ayetullah Hamene'nin Kur'an-ı Kerim hafızlarından olduğunu hissediyoruz. Tecvitte ustalar ve tilavet makamları hakkında yeteri bilgiye sahipler. Dinleme tarzlarından İnkılap rehberini bazen profesyonel kıraatta, tilavet makamları arasında veya başındaki hatalar ve vakfeleri çok iyi fark ettiklerini anlıyorum. Fakat tabii ki bu konu bizim tilavet kurallarını, riayet sorumluluğumuzu daha da ağırlaştırıyor. Üstad Taruti ile röportajın ilginç konularından biri, Üstad'ın Ayetullah Hamene'ye karşı saygı dolu bakış açısıdır. Abdülfettah Taruti'ye göre Ayetullah'ın Kur'an'a olan özel ilgisi, İslam dünyasının birçok karesini kendisine bağlıyor. Bu da bizim hepimizi onurlandırıyor. Bize göre İslam İnkılabı rehberinin dünyadaki diğer liderlerden en büyük farkı ise onun halka daha yakın olması ve halk ile arasında hiçbir mesafenin olmamasıdır. Halk onu kalpten seviyor, zira bizzat halkın içindedir ve rehber olması için özel bir kesime ait değildir. Değerli dinleyiciler, Üstad Abdülfettah Tarutin'in çalışmaları hakkındaki sohbetimizin sonuna geldik. Bizlere görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca yayınlarımızı da www.parstoday.ir adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela Öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Bela'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rihletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa Öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Ünlü İranlı hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen hikayeleri ile herkesi adeta büyüleyen genç bir adam. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İsfahan şehrinin eski mahallelerinden birinde Kuye Gombad adı verilen büyük bir ev, her daim İsfahan'ın mimarlarının, ustalarının ve usta potre ressamlarının en uğrak yerlerindendi. Şimdi özel çalışanlar halıları, perdeleri, tabakları ve diğer ev eşyalarını son derece dikkat ve titizlikle yerleştirerek süslemekle meşgullerdi. Tüm hazırlıkları yakında gelecek olan misafir için yapılıyordu. Emirin şeref konuğuna yakışır, mümkün olduğu kadar temiz ve güzel dekore edilmiş bir ev hazırlamak gerekirdi. Bu ev, İran'ın merkezindeki İran platosundaki en büyük ve en bereketli nehri olan
Zayenderud nehrinden ayrılan bir derenin yakınında bulunan bir evdi. Dereler, göletler, su fiskeleri, çiçekli bahçeler ve sağlam ağaçların oluşan bir bağ, evin iki ana tarafını çevreliyordu. İsfahan kralının sırdaşlarından ve akrabalarından bir kısmı emirin misafirini karşılamak için bu evde toplanırken, ihtiyarlardan oluşan bir grup da onu karşılamak için İsfahan'dan çıkıyordu. Bunun yanı sıra çevik biniciler de kralın değerli konuğunu karşılamak için gitmişlerdi. Şehrin dışında Irak ve Hamedan tarafında çadırlar kuruldu. Misafirler için atlar ve kıymetli elbiseler hazırlandı. Herkes büyük bir heyecan ve sevinçle şöhreti ve meşhur kitapları sadece İsfahan'a değil, İran'ın diğer şehirlerine ve komşu ülkelere de yayılan bu ünlü seyyahın gelmesini bekliyordu. Ilık ve tatlı bahar güneşi gün batımına yaklaşıyordu ve bekleyenlerin gözleri hala batıya doğru devam eden yola takılıp zaman zaman karışık söylenmeler ve mırıldanma sesleri duyuluyordu. Gelmediler. Henüz gelmediler. Çevik binicilerden hiçbir eser yok. Çok geç oldu. Halbuki bir saat önce gelmeleri gerekiyordu. Tam bu kargaşanın ortasında yorgun argın, toz toprak içinde, bitkin bir şekilde ayaklarını sürüyerek yürüyen birkaç derviş yavaş yavaş yaklaşarak su kaynağına ve yol kenarındaki bir ağacın gölgesine sığındılar. Ama kimse onlara aldırış etmedi. Toz toprak içindeki bu dervişler suyun kenarında ellerini, yüzlerini temizleyip abdest alıp namaza durdular. Artık gitmeye hazırlanıyorlardı. Aniden orada bekleyen kalabalıktan bağırışma sesleri yükseldi. Geldiler, geldiler, çevik biniciler geldi. Fakat yalnız geliyorlar, yoksa kötü bir şey mi oldu? Lüks bir kıyafet giyinmiş olan oradakilerden biri birkaç adım ilerledi. Biniciler nefes nefese atlarından inerken selam ve saygı gösterisinde bulunuyorlardı. Adam sordu, ne oldu? Peki bu Ali nerede? Neden sizinle birlikte değil? Binicilerden biri şöyle yanıt verdi. Efendimiz, iki fersahtan fazla yol gittik ama ne yazık ki bu Ali'nin kervanını göremedik. İsfahan hükümdarı Alaeddin'in sarayının ileri gelenlerinden olan soru sorun adam öne çıkıp topallayarak kendisine doğru yaklaşan bir dervişe sordu. Siz batıdan gelenler, yolda Hekim İbn Sina'nın kervanını görmediniz mi? Derviş cevap verdi. İbn Sina'nın kervanını görmedim ama o şimdi benim yanımda. İşte Hekim İbn Sina. Ardından yanında zorlukla yürüyen yakışıklı dervişin yüzüne saygı ve sevgiyle bakarak şöyle dedi. Üstadımız ve efendimiz, Alaeddin Sarayı'nın ileri gelenleri sizi merkepler ve güzel giysilerle karşılamaya gelmişler. Elbette onlar seni Şerefül Mülk ismiyle tanıyor. Vezirler ve soylular heybetinde bir insan bekliyorlardı. Derviş kıyafetli giyen, ilim ve haysiyet sahibi bir İbn Sina'yı beklemiyorlardı. Bu sözlerin ardından bu Ali kaşlarını çatıp itiraz edercesine Ebu Ubeyde hangi saygı ve kerametten bahsediyorsun diye sordu. Yolculuğumuzun başında bize bildirdiğiniz güvenli gelecek ve nimetten mi bahsediyorsun yoksa? Ne diyorsun Cüzcani? Elimizin, ayaklarımızın ağrıları, yaraları ve kabarcıklarını da önceden tahmin ettin mi? Ben eğer bir şey dediysem, sizleri Allah'tan umut kesmemeye ve yolculuğun acılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek içindi. Allah'tan başka hiç kimse gaybden haberdar değildir. Bu sözler doğru değil. Neden doğru yoldan sapıyorsun? Gaybi Allah'tan başka kimse bilemez. Bu kelimeleri izin verilmiyor. Neden doğru yoldan sapıyorsun? Ebu Ubeyd ayaklarını işaret ederek, Üstad, her ne kadar bu kabarmış, yaralı ve kanlı ellerim artık benim irademde olmasa da bir an bile şeriatın dışına adım atmayı düşünmedim diye yanıt verdi. Bu sırada kendisini karşılayan kalabalıktan bir sevinç ve mutluluk sesleri yükselmeye başladı. Onların ileri gelenleri kralın ziyaretlerinden sorumlu olan Hacib bir Alaeddin'e atından indi, büyük bir saygı ve vakarla İbn Sina ve yanındaki arkadaşlarını dinlenebilmeleri ve yaralarının temizlenip tedavi edilebilmesi için çadırlara götürdüler. Bir süre sonra da İsfahan'a doğru hareket etmeye hazırlandılar. İsfahan şehrinde Emir Alaeddin'in sarayı çok önemli bir tarihi olaya tanık oldu ve bu vesileyle Perşembe akşamı Hicri Kameri 414 baharının ortasında şehrin alimleri, emirleri, soyluları ve ileri gelenlerinden büyük bir grup saraya geldiler. Kraliyet sarayı Deylemiler tarafından yaptırılan oldukça geniş ve güzel dekore edilmiş bir bahçenin ortasında yer alıyordu ve muhtelif krallar döneminde daha da genişletilmiş ve ihtişamı arttırılmıştı. Şimdi Ali Kakuye Şii dininin ilk erdemli hükümdarı ve siyasetçisi Alaeddin'in emriyle askerler, hizmetçiler, saray mensupları ve tüm çalışanlar dört sıra halinde atlı ve uşaklardan oluşan bir sıraya dizilerek sarayın ihtişamına katkıda bulundular. Emirin kraliyet tahtı mücevherlerin parlaklığıyla gözleri kamaştırıyordu. Bir tarafta şehzadeler, emirler, vezirler, diğer tarafta alimler ve bilim adamları, her biri makam ve statüsüne göre bir kaide üzerinde oturuyor, ara sıra kendi aralarında sohbet edip gülüyorlardı. Aniden tüm dikkatler, heyecan verici bir sessizlikle salonun büyük kapısına doğru yöneldi. Salon görevlisi kapının girişinde bastonunu birkaç kez yavaşça yere vurarak şöyle dedi: Şerefül Mülk, Ebu Ali, Hüseyin bin Abdullah bin Sina huzura girmek için izin istiyor. Bunun üzerine emir ve orada bulunan diğer insanlar da ayağa kalktılar. Kral tahtın merdivenlerinden aşağı inerken neşe ve güler yüzle onu karşılayarak şöyle dedi: Ey Hakk'ın nişanesi, buyurun, sizinle tanışmak büyük bir şeref. 44 yaşlarında, orta boylu, güzel giyim kuşamlı bir adam içeri girdi. Sıcak, içten bir ifadeyle saygılarını sundu. Bu Ali'nin arkasındaki iki orta yaşlılar da saygıyla başlarını öne eğdiklerinde salon görevlisi onları isimleriyle tanıtmaya başladı. Muhammed bin Abdullah bin Sina, Ebu Ubeyd Abdülvahid bin Fakih Cüzcani. Alaeddin İbn Sina'yı yaklaşıp elini tutarak şöyle dedi: Aramızda olmanızdan çok mutluyuz. Gelmenizle hayallerimizden birine ulaşmış olacağım. Bu, tüm bilim adamlarının ve akademisyenlerin katılabileceği, herkesin kendini ifade edebileceği ve düşünce ve fikirlerini özgür bir şekilde belirtebileceğini bir ders, tartışma ve münazaralar meclisi olacaktır. Biz de bu münazaradan faydalanacağız. O sırada İbn Sina ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Emirin bu dileği hepimizin arzusudur ve bize verdiği ilim nimetlerinden dolayı Allah'a şükrediyoruz." Bir süre sessizliğin ardından Alaaddin'le konuşmaya devam etti. Daha önce Şerefül Mülk ve Eşşeyhur Reis lakabıyla anılıyordunuz ki bu da size yakışıyor. Fakat bir bilim adamı, lideri olarak bu yeterli değil. Bugün bilinen her ilimde senin görüşün doğru, geçerli ve hüccettir. Bu sebeple senin yüksek ilim makamına yakışır şekilde Hüccetül Hak ve İmam-ı Hikmet olmak üzere bu iki unvanı da senin unvanlarına ekliyoruz. Orada bulunanlardan tebrik ve sevinç seslerinin yükselmesiyle birlikte Alaaddin'e hizmetçilere hitaben şöyle dedi: "İbn Sina'nın hediyelerini getirin." Bu emrin ardından hemen birkaç hizmetçi altın ve gümüş tabaklarla geldiler. Lüks kıyafetler, değerli mücevherlerle süslenmiş kemerler ve asalar, altından dokunmuş kumaşa sarılmış unvanlar ve diğer zarif hediyeler bu Ali'ye sunuldu. Bazı insanlar şaşkınlıkla bu durumu izlerken, bazıları kıskançlıkları ve rahatsızlıkları hallerinden belli oluyordu. Dostla düşman birbirinden ayırt edilebiliyordu. İbn Sina'nın arkasında duran Muhammed ve Abdullah, bu hediye ve unvanlardan dolayı sevinç ve gurura kapılırken, bazıların açgözlü ve şaşkın bakışlarını, bazıların ise hayranlık ve memnuniyetlerini, vicdan ve düşüncelerini görebiliyorlardı. İnsanlar, sanatsız, kıskanç insanların fal taşı gibi açılmış gözlerini ve temiz tabiatlı, özgür adamların parlak yüzlerini gördüler ve Haccül Hakk'ın dostları ve düşmanları belli oldu ve bazıları kendi aralarında şöyle dediler: "Dostlar, ne yazık ki hemfikir ve birlik içinde olan çok az kişi var." Alaaddin bugün diğer günlere nazaran daha erken sarayın salonuna gelmişti. Oradaki hizmetçilerle konuşmakta olan saray yöneticisi konuşmayı bırakıp hemen ayağa kalkıp emiri karşıladılar. Salon görevlisi kralın varlığını geç fark ettiği için mahcup olmuş ve özür dilemek istemişti. Bunun üzerine Alaaddin yumuşak ve şefkatle şöyle dedi: "Görüyorum ki hararetli bir tartışmaya dalmışsınız. Bu alim ve bilgelerle beraber olmak sizi de tartışmalara sürüklemiş gibi görünüyor." Bunun üzerine salon yetkilisi şöyle yanıt verdi: "Efendim, ben bu tartışmalardan pek bir şey anlamıyorum. Biz sarayla ilgili konular üzerinde konuşuyorduk sadece." Alaaddin gülümseyerek şöyle dedi: "Sizin de söylediğiniz gibi, ben de bu grupla beraber oturup kalkmaktan, konuşmalardan pek bir şey anlamış değilim. Arapçada Plotin ve Aristoteles'ten alıntı yapan bir sürü tuhaf ve yabancı deyimlerin bize ne faydası var?" Alaaddin henüz tahtına oturmamıştı ki, birden birkaç ünlü alimin içeri girmesiyle bir gürültü duyulmaya başladı. Ebu Ali Sina, sadık öğrencisi Ebu Ubeyde Cüzcani ve İsfahan'ın bir grup büyük alim ve bilim adamından oluşan bir grup salona girdiler. Alaaddin'le tahtına oturduktan sonra salondakileri eliyle oturmaları için işaret etti. Ardından daire şeklinde etrafta oturan bilim adamlarına hitaben şöyle konuştu. Az önce salon sorumlusu benim de onayladığım bir şey söyledi. Bu gece gerçeği söylemek ve bu birkaç yıl boyunca tüm bu toplantılar ve tartışmalardan bazı durumların dışında pek bir şey anlamadığımı itiraf etmek istiyorum. Ve tartışmalar genellikle Arapça ve bizim için anlaşılması güç ve yabancı Yunanca terimlerden oluşuyor. Neden elinizdeki tüm kitaplar Arapça? Halbuki bizim ülkemizden herkes baştan başa Farsça konuşuyor. İlim ve hikmet Farsça okunup yazılamaz mı? Sonra herkesin sessizliği arasında Alaaddin bu Ali'ye hitaben şöyle dedi. Bir süre önce bana söz vermiştin. Umarım sözünü unutmamışsındır. Bana şu anda konuştuğumuz dilde hikmet ve felsefe bilimleri üzerine bir kitap yaz demiştim. Hatırlıyor musun? Bu Ali gururla başını yukarı doğrultup ve orada bulunanlardan şaşkın bakışları arasında Alaaddin'e şöyle cevap verdi. Efendim, öncelikle söylediklerinizin çok doğru ve yerinde olduğunu söylemek isterim. Halkın ortak diliyle konuşmak gerekir. Ama hikmet ve felsefe ilimlerinde yazılan bu kitaplar Arap diline aşina olan ve Endülüs'ten Hindistan'a kadar tüm ülke ve İslam ülkelerine dağılmış olan alimler içindir. Ortak dilleri hem hikmet ilimlerinde hem de felsefe, kelam, tabiat ilimleri, matematik, fıkıh, hadis, prensipler, kelam, Kur'an ve din bilgileri Arapça diliyle aynıdır. Bilim sınır tanımaz. Dünyanın doğusundan batısına doğru her yeri fetheder. Ama emrinizin emriyle tüm bilgelik alanlarında Farsça yazdığım ve emirin adını taşıyan Danişname-i Ala kitabı ve diğer iki Farsça kitabım artık hazır. Daha sonra yanında oturan Ebu Ubeydi işaret ederek sözlerine şöyle devam etti. Emirimiz de uygun görürse Danişname kitabının ön sözü burada okunabilir. Alaaddin büyük bir şaşkınlıkla İbn Sina'ya bakarken kitabın ön sözünün okunmasına izin verdi. Ebu Ubeyd ayağa kalkıp okumaya başladı. Hamd ve sena yaratan, hikmet veren Allah'a mahsustur. Onun peygamberine ve ehli beytine selam olsun. Kral İzzeddin Alaaddin Ebu Cafer Muhammed bin Rüstem'in ömrü uzun olsun. Bana eskilerin ilimlerinden 5 ilmin esaslarını ve püf noktalarını toplayıp Farsça dilinde bir kitap yazmamı emretti. Çok özlü bir yol. Biri terazi bilimi olan ve doğruyu yanlıştan ayıran mantık bilimiydi. Ve bu diğer bilgilerin anahtarı olan bilimdir. Alaaddin'in heyecandan içi içine sığmıyordu. Mutluluğu ve sabırsızlığı her hareketinden belliydi. Kitabı eline aldı. Açıp sayfaları çevirmeye başladı. Tüm sayfaları ve başlıkları gözden geçirdikten sonra şöyle diyordu. İnanılacak gibi değil. Bu kadar kısa bir sürede, bu kadar büyük bir kitap, hem de her konuyla ilgili. Orada bulunan herkes büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla yüksek sesle konuşmaya başladı. Ancak salonun köşesinden bir fısıltı duyuluyordu. Alaaddin bu küçük gruptan kaygılarını yüksek sesle ve açıkça ifade etmelerini istedi. Görevlilerden biri öne çıkıp mantık bilimi ve teraziden bahsediyorlar. Sorularımıza bir soru daha eklenmiş oldu. Eğer mantık bilimi terazi ise, o zaman bunu tam satıcılar ve esnaf da biliyor. Onların mantık ilmi hakkında hiçbir ders veya kitap okumadıklarını, tek kelime duymadıklarını hepimiz biliyoruz. Ancak karlarını ve zararlarını dengeleme ve hesaplama sanatını çok iyi biliyorlar. Peki bu terazi bilimi nerede kullanılıyor diye sordu. Alaaddin yüksek sesle gülerek bu Ali'ye baktı. Bakışlarıyla herkesi ikna edecek hikmetli bir cevap bekliyordu. Bunun üzerine bu Ali soruyu soran kişiye dönüp kendinden emin bir şekilde şöyle dedi. Evet, bu ilim her yerde ve her zaman kullanılmaktadır ve her grubun mantığı o grubun yaptığı işe ve mesleğine uygundur. Bu nedenle satıcıların dengeleme bilimi olan mantık ilmini tam olarak bildiklerini, çok fazla veya az satmadıklarını görebilirsiniz. Bu bilimi karlarını ve zararlarını ölçerek elde ederler. Zeka ve uygulamanın getirdiği bu teraziciler ya da herhangi bir işçinin, sanatçının mantığı, insanların tavrı, noktaları ölçmek ve doğruyu söylemekle aynıdır. Doğrunun ve dürüstlüğün kazanç kaynağı, yalanın, hile ve düşük satışın ise kayıp ve başarısızlık kaynağı olduğunu yaşayarak tecrübe etmişlerdir. Evet, her kapıya ayrı anahtar yapılması gerektiği gibi her ölçünün de bir terazisi vardır. Ama bizim aradığımız bu terazi, yaratıcının ilk yaratımı olan aklımızı ölçmektir. Bu dünyadaki terazimiz, bu dünyada daha iyi bir yaşam için aklı kullanmak ve o dünyanın cennetine giden yolu bulmaktır. Bu bizim mantığımız veya terazimizdir ve bu da terazi ilmidir. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.